Ayrım 21, sayfa 280. Graf Otto ile güzel arkadaşının yanlarında fazla eşya olmadığı için kıyıya transfer işlemleri çabuk bitti. Sadece 10-12 tane büyük sandık ve Graf Otto'nun tüfekleriyle cephanelerinin bulunduğu konteynerler vardı. Diğer her şey önceden gönderilmişti. Bütün eşyalar kıyıda hazır bekleyen büyük Meyerbach kamyonuna yüklenince Graf Otto kendisini karşılamak üzere dizilmiş olan Wieskirche personelini selamladı. Adamlarına karşı bir babanın küçük çocuklarına davrandığı gibi davranıyordu. Her birine tek tek adıyla hitap etmiş, her birine küçük kişisel espriler yapmıştı. Adamları da onun bu lütuflarına kuklalar gibi eğilip bükülerek, kıkırdayarak şükranla karşılık verdi. Leon adamlarının Graf Otto'ya tanrıymış gibi taptıklarını gördü. Sonra Leon'a döndü. ''Yardımcılarınızı tanıtabilirsiniz.'' Leon Henley ile Max'i yanına çağırdı. Graf Otto onlara da aynı rahat, lütufkar tavırla davrandı. Ve Leon onların da neredeyse anında adamın büyüsüne kapılışlarını izledi. İnsanların gönlünü almakta ustaydı. Ama Leon ona karşı çıkan ya da hayal kırıklığına uğratan birine karşı merhametsiz ve kindar olacağını da tahmin ediyordu.
''Sehr gut, meine Kinder. Çok güzel çocuklar. Artık Nairobi'ye gidebiliriz.'' dedi.
Meyerbach teknisyenleriyle birlikte Henley, Max ve İsmail de bekleyen kamyonun arkasına tırmandılar. Gustav direksiyona geçti ve dev araç kükreyerek Nairobi'ye doğru yola çıktı. Graf Otto, ''Courtney av arabasında sen de bizimle olacaksın.'' dedi. ''Fräulein von Belberg yanımda oturur, sen de arkada oturur yolu tarif edersin. Görülmesi gereken yerleri gösterirsin.'' Kadını özenle ön koltuğa yerleştirdi, kucağına moher bir şal örttü, rüzgara karşı gözlük taktı, kusursuz ellerini güneşten korumak için oğlak derisi eldiven giydirdi ve şapkası uçmasın diye de ipek eşarbını güzelim çenesinin altından bağladı. Nihayet koltuğunun arkasındaki askıda duran üç tüfeği de kontrol ettikten sonra direksiyonun başına oturup gözlüğünü taktı, motoru çalıştırdı ve kamyonun peşinden hızla yola koyuldu. Arabayı çok hızlı ama rahat ve ustaca sürüyordu. Leon Eva'nın hızla alınan bir virajda araba lastiklerini öttürerek savrulduğunda veya ard arda gelen tümseklerde hopladığında kapı koluna eklemleri beyazlaşacak kadar yapıştığına birkaç kez tanık oldu. Ama kadının yüz ifadesi hiç değişmemişti. Kıyıdan uzaklaşıp yükseklere ulaşınca vahşi doğaya girmiş oldular. Ceylan ve antilop sürülerinin arasından hızla geçmeye başladılar. Eva arabanın hızını unutmuştu. Hayvanları ve onların korkuyla kaçıştıklarını görünce gülerek ellerini çırptı.
"Otto!" diye bağırdı. "Şu küçük şirin hayvanlar nedir? Hani şu keyifli keyifli hoplayıp zıplayanlar?"
Graf Otto rüzgarın sesini bastırmak için bağırarak "Fräulein'in sorusuna cevap verin Courtney!" diye bağırdı. "Onlar Thompson ceylanı Fräulein. İleriki günlerde binlercesini göreceksiniz. Bu ülkedeki en yaygın türdür. Öyle hoplayıp zıplamaları da bölgedeki diğer ceylanlara tehlikede olduklarını haber verme yollarıdır."
"Otto, arabayı durdur lütfen. Onların resmini yapmak istiyorum."
"Nasıl istersen güzelim."
Graf Otto keyifle omuz silkip arabayı kenara çekti. Eva çizim defterini kucağına yerleştirdi. Kömür kalemi sayfada hareket etmeye başladı ve Leon belli etmeden uzanıp bakınca kusursuz bir çizim gördü. Zıplayan hayvan sırtı kavislenmiş, dört bacağı dümdüz aşağı uzanmış olarak mucizevi bir şekilde kağıtta belirivermişti. Eva von Welberg yetenekli bir sanatçıydı. Önceden gönderilmiş olan şövalyeyi pastel ve yağlı boya kutularını hatırladı. O sırada pek dikkat etmemişti ama şimdi önemli olduklarını anlıyordu. O andan itibaren yolculuk Eva'nın çizim istekleri doğrultusunda sık sık kesilir oldu. Bir akasya ağacının üst dallarında tünemiş olan kartal, yanında üç sevimli yavrusuyla güneşli bozkıra sere serpe yatmış olan dişi çita. Her ne kadar kadına ayak uydursa da ilerleyen zamanlarda Graf Otto'nun bunlardan sıkılmaya başladığı ortaya çıktı. Son durdukları yerde arabadan inip tüfeklerden birini aldı. Arabanın yanında durarak beş atışla beş tane ceylan vurdu. İnanılmaz bir erkeklik gösterisiydi. Leon bu tür gereksiz katliamlardan hoşlanmadığı halde medeni bir ses tonuyla "O ölü hayvanları ne yapmamızı istersiniz efendim?" diye sordu. Graf Otto tüfeğini yerine yerleştirirken aldırmaz bir tavırla "Bırakın öylece kalsınlar," dedi. "Yakından bakmak istemez misiniz efendim? Bir tanesinin çok güzel boynuzları vardı."
"Nein, daha çok var diyorsunuz. Bırakalım bunları akbabalar yesin. Ben sadece tüfeğimi kontrol ediyordum. Hadi gidelim artık."
Leon Eva'nın renginin kaçtığını, dudaklarının büzülmüş olduğunu fark etti. Bunu durumu onaylamayışına verdi ve kadın hakkındaki olumlu düşünceleri biraz daha arttı. Graf Otto'nun dikkati yoldaydı ve Eva da köprü üstündeki ilk karşılaşmalarından beri bir daha doğrudan Leon'a bakmamıştı. Hatta konuşmamıştı da. Bütün sorularını, düşüncelerini Graf Otto aracılığıyla iletiyordu. Leon bunu merak etti. Belki kadın doğal olarak aşırı çekingendi veya adam onun başka erkeklerle konuşmasını istemiyordu. Ama sonra Eva'nın Gustav'la dostça konuştuğunu ve Kilindine'de tanıştırıldıkları zaman Max ve Henny ile gayet rahat sohbet ettiğini hatırladı. O zaman neden Leon'a karşı bu kadar uzak ve mesafeliydi? Arka koltuktan belli etmeden onu rahatça inceleyebiliyordu. Eva bir iki defa koltuğunda rahatsız olup dönmüş ya da farkında olmadan eşarptan kurtulan birkaç saç buklesini geri itmişti. Ve Leon'a dönük olan yana her seferinde onun ilgisinin farkında olduğunu gösterecek şekilde pembeleşiyordu. Vakit öğleyi geçtikten sonra başka bir tozlu virajı daha geçtiler ve Gustav'ın kenarda onları beklediğini gördüler. Adam eliyle durmaları için işaret etti ve Graf Otto kenara çekince koşarak gelip "Affedersiniz efendim ama yemeğiniz hazır. Buyurmak istemez miydiniz?" dedi. 200 metre ötede kamyonun park ettiği ağaçlıklı yeri gösteriyordu. Graf Otto "Güzel, açlıktan ölüyordum," diye cevap verdi. "Marş bir yere atla Gustav, seni de götüreyim." Gustav da arabanın yanındaki çıkıntıya tırmandı ve yoldan çıkıp kamyonun durduğu yere gittiler. İsmail dört ağacın arasına bir tente germiş ve altına bir masayla kamp iskemleleri yerleştirmişti. Kar beyazı keten örtünün üzeri gümüş ve porselen servis takımlarıyla donatılmıştı. Onlar arabadan inip tutulan kaslarını açarken İsmail kırmızı fesiyle beyaz entarsinin içinde sırayla hepsine sıcak su dolu bir leğen, lavanta kokulu sabun ve kolundaki beyaz havluyu uzattı. Yıkandıktan sonra Max hepsini sofraya buyur etti. Sofrada tabaklar dolusu salamla peynir çeşidi, sepet sepet siyah ekmek, tereyağı çömlekleri ve gümüş bir servis tabağında da bol bol Rus havyarı vardı. Max servis masasında bekleyen şarap şişelerinden birini aldı ve canlandırıcı sarı Gewürztraminer'i uzun ayaklı kadehlere koymaya başladı. Eva zarif bir şekilde bir şeyler yedi, birkaç yudum şarap içti ve bir bisküvinin üzerine bir kaşık havyar sürdü. Ama Graf Otto'nun iştahı yerindeydi. Yemeğini bitirdikten sonra iki şişe Gewürztraminer'i kendi başına devirdi. Salamla peynir tabaklarının altından girip üstünden çıktı. Tekrar direksiyon başına geçip Nairobi'ye doğru yola koyulduğunda şarapların kötü bir etkisi olmuş gibi görünmüyordu. Ama hızı adam akıllı artmış, kahkahası zapt edilemez olmuş ve espri anlayışı da bayağılaşmıştı. Yolun kenarında tek sıra halinde başlarında saz balyalarıyla yürümekte olan bir grupla karşılaşınca Graf Otto arabayı onların hızına uydurdu ve kızların çıplak göğüslerini açıkça seyretmeye başladı. Tekrar hızlandığında da sağ elini sahiplenici ve samimi bir tavırla Eva'nın kucağına koydu. Eva bileğinden tutup elini tekrar direksiyona bıraktı. İfadesiz bir sesle "Yol tehlikeli Otto," dedi ve Leon adamın Eva'ya yaptığı hakaret yüzünden öfkeyle doldu. Kadını korumak için araya girmek istiyordu ama şarabın Graf Otto'yu ne yapacağı bilinmez ve tehlikeli bir hale soktuğu belliydi. Eva'nın hatırı için kendini frenledi. Fakat sonra bütün kızgınlığı Eva'ya yöneldi. Neden kendisine böyle davranmasına izin veriyordu? Fahişe değildi, sonra birden aslında öyle olduğunu fark etti. Üst düzey bir fahişeydi. Graf Otto'nun oyuncağıydı ve birkaç gereksiz süse, ucuz mücevhere ve muhtemelen bir orospu ücretine karşı bedenini ortaya koymuştu. Leon onu küçümsemek istedi, ondan nefret etmek istedi. Ama bir anda aklına gelen bir düşünceyle bundan vazgeçti. Kadın fahişe ise kendisi de öyleydi. Kendini ve hizmetlerini pazarladı, prensesle diğer kadınları hatırladı. Kendine ve Eva'ya karşı adil olmaya çalışarak hepimiz bir şekilde canımızı kurtarmak zorundayız diye düşündü. Eğer Eva fahişe ise hepimiz öyleyiz demektir. Fakat bunların hiçbirinin konuyla ilgisi olmadığını biliyordu. Eva'dan nefret etmek veya onu hor görmek için zaten çok geçti. Çünkü ona umutsuzca aşık olmuştu bile. Güneş batarken Tandala kampına ulaştılar ve Graf Otto Eva ile birlikte kendileri için hazırlanan lüks kısımda gözden kayboldu. İsmail ile mutfak personelinden 3 kişi akşam yemeğini de özel yemek salonlarına taşıdı. Çift ertesi sabah kahvaltıya kadar bir daha ortada görünmedi. Guten Tag, Courtney. Dipnot, günaydın. Bu mektuplar hemen postaya verilsin. Graf Otto Leon'a kırmızı bal mumuyla mühürlenmiş ve üzerlerinde Berlin'deki Alman Dışişleri Bakanlığı'nın çift başlı kartal kabartması bulunan bir tomar zarf uzattı. Zarflar koloni valisiyle Lord Delamere ve Majesteleri Kral'ın İngiliz Doğu Afrikası Komutanı Tuğ General Penrod Ballantyne'da dahil olmak üzere Nairobi'deki belli başlı kişilere gidecekti. Bunlar Kaiser hükümetinin benim için hazırladığı tanıtım mektupları diye açıkladı ve mutlaka bugün gönderilmesi gerekiyor. Ya? Elbette efendim, derhal halledeceğim. Leon Max Rosenthal'ı çağırdı ve Graf Otto'nun huzurunda mektupları yerine ulaştırmakla görevlendirdi. Arabalardan birini al Max, hepsi teslim edilmeden de dönme. Max uzaklaşırken Eva da özel bölümlerinden çıkıp yanlarına gelmişti. Binici kıyafeti giymişti ve iyice dinlenmiş görünüyordu. Saçları güneşte parlıyor, teni altından akan genç tatlı kanıyla parlıyordu. Graf Otto onu onaylarcasına süzdükten sonra Leon'a döndü. Ve şimdi Courtney, havaalanına gideceğiz. Makinelerimi uçuracağım. Gece av aracı yıkanmış ve cilalanmıştı. Üçü bindiler ve Graf Otto açık polo sahasına doğru yola çıktı. Oraya vardıklarında Gustav'ın kelebekle arıyı pistin kenarına getirmiş olduğunu gördüler. Graf Otto iki uçağın da etrafında dolanıyor, dikkatle inceliyor, bir yandan da Gustav'la konuşuyordu. Sonunda tatmin olunca uçağın kanadına çıkıp bağlantı tellerini ve dikmeleri kontrol etti. Yakıt tanklarının kapaklarını açıp yakıt seviyesine ve ateşleme mekanizmalarına baktı. Yakıt tanklarının yağ çubuklarını çıkarıp seviye kontrolü yaptı. İki uçakla ilgili tamamen tatmin olduğunu bildirip arının kokpitine tırmandığında öğlen olmuştu. Uçuş başlığının çene kayışını tuttururken Gustav'a motorları çalıştırsın diye işaret verdi. Motorlar ısınıp tatlı tatlı mırıldanmaya başlayınca polo sahasının sonuna kadar gidip koca makineyi rüzgara doğru çevirdi. Motorların sesi tüm Nairobi halkını oraya toplamıştı. Pistin kenarında heyecanla bekliyorlardı. Dört motordan aslan kükremesini andıran bir ses çıktı ve arı Eva ile Leon'un hangarın önünde beklediği yere doğru ilerlemeye başladı. Leon eşitlik iddiasında bulunmuş olmamak için kadının birkaç adım gerisinde duruyordu. Arı çabucak hız kazandı, kuyruk tekeri havaya kalktı ve Leon nefesi kesilerek koca iniş takımlarının çimenlerin üstünde rahatça sıçrayıp yer çekiminden kurtuluşunu ve havada yükselişini izledi. Uçan makine başların sadece 20 adım üstünden kükreyerek geçti. Herkes Eva dışında hemen yere eğilmişti. Leon doğrulduğunda kadının gizlice kendisini seyrettiğini gördü. Dudaklarının köşeleri alaycı bir tebessümle kıvrılmıştı. Keyifle, aman tanrım dedi. O cesur ve gözü pek vahşi hayvan avcısı mı bu? Tanıştıklarından beri ikinci defa doğrudan yüzüne bakarak ona hitap ediyordu. Graf Otto ortada olmayınca tavrının bu kadar değişmesi Leon'u ürkütmüştü. Fräulein, umarım beklentilerinizi karşılayamadığım tek an bu olur. Hafifçe başını eğdi. Kadın kısa konuşmayı bitirmek için kasten arkasını döndü ve elini gözlerine siper ederek arıyı izlemeye başladı. Hafifçe terslenmiş olsa da Leon kadının tebessümünü zevkle hatırlıyordu. Oysa dostça olmaktan ziyade alaycı bir tavırdı. Kadının baktığı yere bakınca arının piste inmek üzere alçalmakta olduğunu gördü. Graf Otto uçağı yere indirip hangara doğru taksiledi. Motorları kapatarak aşağı atladı. Onu seyreden personeli çılgınca tezahürat ediyor, o da eldivenli eliyle onlara karşılık veriyordu. Gustav hemen yanına koştu ve iki erkek kelebeğe doğru yürürken derin bir sohbete daldılar. Graf Otto merdivenin dibinde Gustav'dan ayrılıp kokpite tırmandı ve motorları çalıştırdı. Polo sahasının sonuna kadar taksi yapıp döndü ve kükreyerek onlara doğru gelmeye başladı. Leon bir kez daha hayranlıkla kelebeğin yerden havalanıp başının üstünden geçişini izledi. Bu sefer o da eğilmemişti ve Eva'ya bir göz atınca yine kendisine baktığını fark etti. Başını yana eğmişti ve menekşe gözlerinde muzip parıltılar vardı. Motorların gürültüsü yüzünden duyamadığı halde dudak hareketlerinden bravo dediği belli oluyordu. Alaycılığın yerini küçük gizemli bir tebessüm almıştı. Sonra dönüp uçağın sahanın üzerinde iki tur atışını ve yere inmek için rüzgara doğru gelişini izlemeye başladı. Uçak piste değdi ve hangarın önünde bulundukları yere geldi. Leon Graf Otto'nun motorları kapatıp uçaktan inmesini bekledi ama o kokpitten aşağı bakıp kalabalığı süzdü. Eva'yı görünce de yanına gelmesi için işaret etti. Kadın hemen bu isteğe boyun eğip koşmaya başladı. Gustav'la adamlarından ikisi de seyyar merdivende onun önünden koşuyorlardı. O sırada pervanelerden gelen rüzgara yakalandı ve eteği bacaklarına dolandı. Geniş kenarlı şapkası da başından uçmuş ve uzun siyah saçları yüzüne dökülmüştü. Eva gülerek koşmaya devam etti. Şapkası Leon'un bulunduğu yere doğru yuvarlandı ve geçerken Leon yakaladı. Eva merdivene ulaşmış ve rahatça yukarı tırmanıvermişti. Belli ki bunu pek çok kez yapmıştı. Leon kokpitin kenarından gözden kayboluşunu seyretti. Sonra Graf Otto'nun başı ona doğru döndü ve eliyle gelmesini işaret etti. Şaşıran Leon soru sorarcasına göğsüne dokundu. ''Kim? Ben mi?'' Graf Otto kesin bir tavırla başını sallayıp eliyle bir daha gel hareketi yaptı. Bu seferki daha buyurgandı. Leon uçağa doğru koştu. Kalbi heyecanla çarpıyordu ve merdiveni tırmandı. Kokpite ulaşınca şapkayı Eva'ya uzattı. Kadın doğru dürüst başını bile çevirmeden şapkasını aldı. Birkaç dakika önceki o keyifli anlar hiç yaşanmamış gibiydi. Nereden bulduysa bulup o da bir uçuş başlığı takıp çenesinin altından bağladı. Sonra da duman rengi gözlüğü taktı. ''Merdiveni çek.'' Graf Otto bağırmış, sonra da bir el işaretiyle emrini pekiştirmişti. Leon yandan sarkıp merdiveni aldı ve gövdedeki kancasını astı. ''Güzel, şuraya otur.'' Yanındaki koltuğu gösteriyordu. Leon oturup kemerini bağladı. Graf Otto ellerini boru gibi yaparak kulağına bağırdı. ''Yolu gösterirsin ya.'' Leon da bağırarak ''Nereye gidiyoruz?'' dedi. ''En yakın av kampına.'' Leon 170 kilometre uzakta diye itiraz etti. Kısa bir uçuşmuş ya. Oraya gidiyoruz. Biraz daha gaz verip pistin diğer ucuna gitti. Gösterge panosundaki ibreleri kontrol etti. Sonra dört kumanda kolunu ağır ağır sonuna kadar ileri itti. Meyerbach'ın motor gürültüsü kulakları sağır edecek gibiydi. Kelebek ileri atıldı, yerdeki tümsekleri çukurları hoplaya zıplaya yuttu. Hızı giderek artarken kanatları da sallanıyordu. Leon kokpitin yanına tutunmuş karşıya bakıyordu. Rüzgar yüzünden gözünden yaşlar akıyordu. Ama kalbi adeta motorlarınki kadar güçlü bir sesle şarkı söylemekteydi. Sonra hiç beklenmedik bir şekilde bütün hoplayıp zıplamalar kesildi. Leon yan taraftan aşağı bakınca toprağın giderek kaybolduğunu gördü. Rüzgara doğru uçuyoruz diye bağırdı. Sahiden uçuyoruz. Aşağıda kenti gördü ama ne olduğunu anlaması biraz zaman aldı. Bu açıdan bakınca her şey çok farklı görünüyordu. Önce yılan gibi kıvrılan demir yolunu fark etti. Sonra da diğer tanıdık yerleri seçmeye başladı. Bu Taiga Şehir Kulübü'nün pembe duvarları, Delamere'in yeni otelinin çatısında parlayan demir korkuluk, hükümet binasının beyaz badanalı gövdesi ve vali konağı. Graf Otto dikkatini çekmek için kolunu sarsıp ''Ne tarafa?'' diye sordu. ''Demir yolunu takip edin.'' Leon batıyı gösterdi. İki eliyle birden saatte 170 kilometre hızla yüzüne çarpan rüzgara karşı korunmaya çalışıyordu. Graf Otto kemikli parmağıyla böğrünü dürtüp kokpitin yan tarafındaki küçük bölmeyi gösterdi. Leon kapağı açıp deri bir başlık buldu. Başına geçirip kayışını çenesinin altından bağladıktan sonra gözlüğü de gözüne taktı. Artık o da görebiliyordu. Başlığın kulaklarını örten kısmı da motorların gürültüsünden koruyordu. O başlıkla uğraşırken Eva yerinden kalkıp kokpitin ön tarafına gitmişti ve ayaktaydı. Kenarı çevreleyen korkuluğa tutunuyordu. Kelebeğin hareketine karşı zarif bir şekilde denge sağlarken bir savaş teknesinin provasındaki heykelleri andırıyordu. Tam o anda uçak hiç beklenmedik ve mide bulandıran bir şekilde dalışa geçti. Leon panik halinde en yakındaki tutamağı kavradı. Düşeceklerinden ve çok yüksekten yere çarparak ani ama kötü bir şekilde can vereceklerinden hiç kuşkusu yoktu. Fakat kelebek istifini bozmamıştı. Kanatlarını zarif bir şekilde hareket ettirerek sakince batıya doğru süzüldü. Eva hala burunda duruyordu ve Leon ancak o zaman kadının beline sarılı emniyet kemerini ve kemerin kilitli kancalar sayesinde yere tutturulmuş Mapa'ya bağlı olduğunu fark edebildi. Dipnot Mapa tepesinde palanga takmaya yarayan bir halka bulunan çivi. Böylece kelebek dalış yaptığında sağa sola savrulmuyordu. Graf Otto hala iri çilli ellerinin hafif dokunuşlarıyla kumanda kollarını idare ediyordu. Ağzında yanmadan duran Kohiba pürosunun kenarından Leon'a sırıttı. "Yükselen sıcak hava yüzünden," diye bağırdı. "Bir şey yok." Leon paniklediği için utanmıştı. Havanın da su gibi beklenmedik akıntılar yarattığını bilecek kadar çok şey okumuştu uçuş teorisi üzerinde. "Graf Otto öne git," dedi. "İleriyi görebileceğin bir yerde dur ki bana yön verebilesin." Leon temkinli bir şekilde kokpitin ön kısmına doğru ilerledi. Eva ona hiç bakmadan kenara çekilip yer açtı ve Leon da onun yanında durdu. Elleriyle sıkı sıkı korkuluğa tutunuyorlardı. O kadar yakındılar ki Leon büyük bir zevkle rüzgara rağmen onun kendine has kokusunu duyabildiğini fark etti. İleri bakarken göz ucuyla da kadının durduğu tarafı süzdü. Rüzgar yüzünden bluzu ve uzun eteği vücuduna yapıştığı için bütün kıvrımları ve hatları ortaya çıkmıştı. Bacaklarının uzun ve ince olduğunu ilk kez fark ediyordu. Sonra gözünü pamuklu kadife ceketin altındaki ikiz tepelere kaydırdı. İlk bakışta göründüklerinden daha iri, Verity O'Hearn'inkilerden daha yuvarlak ve dolgun olduklarını anlamıştı. Bakışlarını çevirmek için kendini zorladı ve karşıya doğru bakmaya çalıştı. Şimdiden Büyük Rift Vadisi'nin kenarına yaklaşmışlardı. Tren yolunun volkanik vadi tabanına doğru inişe geçtiği noktada çelik rayların parladığını gördü. Dönüp Graf Otto'ya baktı ve bir el hareketiyle 90 derece güneye dönmesini söyledi. Alman başını salladı ve kelebek tek kanadının üstüne yatarak ağır ağır sola döndü. Merkez kaç kuvveti Eva'yı hafifçe ona doğru itti ve uzun zevkli bir an için Leon kadının sıcak uyluklarının kendisininkilere temas ettiğini hissetti. Geri çekilmediğine göre kendisi bundan habersiz olmalıydı. Sonra Graf Otto sancak kanadını kaldırdı ve kelebek tekrar düz uçmaya başladı. Temas kesilmişti. Büyük Rift Vadisi önlerinde uzanıyordu. Bu yükseklikten bakınca insanlar için değil, Tanrı ile melekleri için yaratılmış gibi görünüyordu. Şimdi Leon bu bölgenin güzelliğine gerçekten hayran olmuştu. Kavrulmuş kayalıklar, yer yer sık ormanlarla bölünen aslan rengi düzlükler ve tepelerle dağların bilinmez derinliklere uzanan mavi kayaları. Graf Otto, kelebeğin burnunu aşağı indirdiğinde uçak bir hava boşluğuna düştü ve birdenbire ayaklarının altındaki zemin de aşağı doğru kaydı. Altlarından geçip giden yamaçlar o kadar yakındı ki tekerleklere çarpacakmış gibi görünüyordu. Vadi tabanı onlara doğru yükseliyordu sanki. Leon Eva'nın daha da sıkı tutunduğunu gördü. Kadının vücudundaki gerilimin sırtını kamburlaştırdığını fark edebildi. Onun az önceki sataşmasına karşılık vermek için ellerini korkuluktan çekip kalçalarına dayadı ve uçak dalış yaparken kolayca esneyerek uyum sağladı. Bu sefer Eva onu görmezden gelemedi ve Leon uçağın hareketine uygun yeni bir pozisyon alırken kaçamak bir bakış fırlattı. Sonra başını yine öne çevirdi ama bir elini parmaklıktan kaldırıp avucunu yukarı çevirerek bir geri çekilme jesti yaptı. Uçak vadi duvarından aşağı dalarken Graf Otto burnunu yukarı kaldırdı. Yer çekimi yüzünden Leon'un dizleri büküldü ve Eva ile bir daha çarpıştılar. Kelebek tekrar düzelirken kadın diğer tarafa savruldu. Sol tarafta kalan vadi duvarını yalayarak geçtiler. O kadar yakındı ki kanadın ucu her an değecekmiş gibi görünüyordu. Leon birden ileride bir arı sürüsü kocaman siyah bir bulut halinde uçtuğunu gördü. Kelebek onların üstüne doğru giderken uçağın gelişinden korkan büyük bir bizon sürüsünün de panik halinde kaçtığını fark etti. Graf Otto'ya tekrar işaret etti ve kelebek diklemesine kaçan sürüye doğru daldı. Eva yine ona yaslanmıştı ama bu sefer kalçasıyla kasten çarpıyordu. Leon kasıklarında bir elektriklenme hissetti. Kadının aralarındaki fiziksel çekimin farkında olduğunu anlatmaya çalıştığını anladı. Hörgüçlü bizonların o kadar yakınından uçuyorlardı ki Leon sırtlarındaki kurumuş çamur topaklarını görebiliyor, yağmacı bir aslanın pençesine takılan liderlerinin sırtındaki izleri seçebiliyordu. Eva heyecanla el sallayıp kendi tarafında bir yeri gösterene kadar uçtular. Graf Otto uçağı kadının gösterdiği yöne doğru eğdi. Sonra kelebek düzeldi ve biraz uzakta yoğun dikenli bitkinin arasından çıkan beş erkek filin peşine takıldı. Ortada bir yer çekimi sorunu olmadığı halde Eva kalçasıyla küçük bir darbe daha indirdi. Graf Otto von Meerbach'ın burnunun dibinde iç gıcıklayıcı ama tehlikeli bir oyun oynuyorlardı. Leon rüzgara karşı bir kahkaha attı ve Eva da kısık gözleriyle onu süzerek gizemli bir şekilde gülümsedi. Kaçan fillerin üstüne daldılar. Leon hepsinin yaşlı erkekler ve iki tanesinde de 50'şer kiloluk dişler olduğunu gördü. Biri sadece tek dişliydi, diğeri dudak hizasından kırılmıştı. Ama sağlam dişi o kadar büyüktü ki diğerleri onun yanında cüce gibi kalıyordu. Otto biraz daha alçaldı, biraz daha alçaldı, o kadar ki sürünün arasında uçacakmış gibi oldu. Filler kelebekten hızlı koşamayacaklarını anlamış olacaklardı. Geri döndüler ve omuz omuza verip gökyüzünden gelen bu tehlikeye karşı sağlam bir duvar oluşturdular. Böğürtülerini Leon uçağın sesine rağmen duyabiliyordu. Kafalarını saldırgan bir tavırla yukarı kaldırmışlardı. Uçak üstlerinden süzülürken kulaklarını savurarak yine böğürdüler ve yılan kavi hortumlarını uçağı yakalayacakmışçasına havaya kaldırdılar. Graf Otto yerden 100 metre kadar yükselip güneye doğru devam etti. Önlerine yeni ve beklenmedik manzaralar serilmişti. Gizli vadilerin, gizli girişlerin ve Rift Vadisi duvarındaki çıkıntıların üstünden geçiyorlardı. Bazıları Leon'un gördüğü haritalarda hiç yer almıyordu. 2-3 vadide akarsu kaynakları bulunuyordu ve yeşil çayırlarda zürafadan gergedana kadar birçok hayvan otluyordu. Leon sonradan araştırmaya gelmek üzere her birinin yerini hafızasına kaydetmeye çalıştı. Ama o kadar hızlı uçuyorlardı ki takip etmek imkansızdı. Biraz daha yükselince 200 kilometre kadar ötede beliren muazzam Kilimanjaro dağını gördüler. Uzaktan dağ mavi görünüyordu ve zirveyi örten bulutların arasından güneş altın ışıklarını göstermekteydi. Sonra Graf Otto Leon'un dikkatini çekmek için kanatları oynattı ve 40-50 kilometre ötedeki daha yakın dağı gösterdi. Dağın tepesinin düz olduğunu görmemek imkansızdı ve muhtemelen Graf Otto'nun dikkatini çeken de o olmuştu. Leon Lonsonio Dağı diye haykırdı ama sesi rüzgarla motorların gürültüsünde kayboldu. Oraya gidelim. O hararetle el işaretleri yapınca Graf Otto biraz daha gaz verdi. Kelebek yukarı tırmanıyordu ama Lonsonio'nun düz tepesi neredeyse deniz seviyesinden 10.000 feet yüksekte kalıyordu. Uçak önce hızla tırmandı ama yükseklik arttıkça hızı düştü. O kadar ağır gidiyordu ki yamaçların zirvelerinden ancak 50 feet yukarıdaydılar. Karşılarında Lucima'nın sığırları dağın düz tepesindeki tatlı otları yemekteydi. Leon onların ötesinde manyattayı oluşturan kulübeleri ve sığır ağıllarını gördü ve Otto'ya köye doğru dönmesini işaret etti. Keçiler, tavuklar ve çocuklar çil yavrusu gibi kaçıştılar. En büyükleri ve konsey ağacının dallarına en yakın duranı olduğu için Lucima'nın kulübesini diğerlerinden ayırmak kolaydı. Kulübenin tam tepesine geldiklerinde Lucima görünürde yoktu. Sonra aniden kulübesinin alçak kapısından çıktı ve başını kaldırıp Leon'a baktı. Minik kırmızı peştemalı ayak ve el bilekleriyle boynuna takmış olduğu boncuklar dışında çıplaktı. Komik bir şaşkınlıkla kelebeğe bakıyordu. Leon Lucima diye bağırıp başlığıyla gözlüğünü çıkardı. Lucima ana benim. Mebogo oğlun. Leon çılgınca el sallarken Lucima birden tanıdı onu. O kadar yakındılar ki Leon onun yüzünün aydınlandığını gördü. Ve Lucima da iki elini birden sallamaya başladı. Ama hızla geçip gittiler ve Lucima geride kaldı. Graf Otto bir kez daha kanatları oynatarak ve el işaretleriyle Leon'dan av kampının yerini göstermesini istedi. Lonsonio Dağı'nın öbür tarafında kaldığı için Leon düz zirvenin dik yamacından sağa doğru bir dönüş yaptırdı. Dağın bu tarafını daha önce hiç görmemişti. Şimdiye kadar hep güney tarafından inip çıkmıştı. Yamaç devasa bir ortaçağ kalesinin dış duvarları gibi dik ve erişilmezdi. Likenler tarafından rengarenk yamalarla boyanmıştı. Sonra kelebek beklenmedik bir şekilde yamaçtaki bir açıklıkla aynı izaya geldi. Bu diklemesine baca dağı ta zirveden etekteki taşlı yamaca kadar ikiye bölmekteydi. bacanın tepesindeki açıklıkta yukarıdan inen yağmur sularının oluşturduğu parlak bir şelale dökülüyor, set set dantel perde gibi yosun tutmuş kayaların üstüne iniyordu. Yanından geçerken serpintileri yüzlerine çarptı, gözlükleri ıslandı, yanaklarına da vuran damlalar kar taneleri kadar soğuktu. Şelale yamacın dibindeki havuza kadar birkaç yüz metre iniyordu. Güneş ışınları o karanlık ve esrarengiz boğaza ulaşamıyordu. O yüzden havuz mürekkep kadar karaydı. O kadar düzgün bir daire şeklindeydi ki pekala antik Roma veya Mısır mimarlarından elinden çıkmış olabilirdi. Kelebek hızla üstünden uçarken bu muhteşem manzarayı ancak birkaç saniyeliğine görebildiler. Dağdaki yarık adeta devasa bir katedral kapısıyla örtüldü ve şelale görünmez oldu. Dağın gölgesinden çıktıklarında güneş kırmızıya dönmeye başlamıştı ve ufuktaki alçak toz duman sisinin içinden geçiyordu. Leon av kampını görebilmek için mor düzlüğe baktı. Sonunda ileride dalgalanan gümüş rengi rüzgar hortumunu seçebildi. Graf Otto'ya o tarafa dönmesini işaret etti ve biraz sonra Leon'un Percy kampı adını verdiği kampın tentelerini ve yeni yapılmış saz damlarını gördüler. Hemen arkasında da 150-200 metre yüksekliğinde çok uzaklardan bile görülebilen küçük bir tepe vardı. Graf Otto rüzgarın yönünü anlamak ve pisti tanımak için kampın üstünde birkaç tur attı. Leon kanadın yanından aşağıdaki sık bitki örtüsüne bakıyordu. Kilometrelerce uzanıyordu ve tam ortasında o kara şekiller vardı yine. İrdiklerine bakarak erkek bizonlar olduklarını düşündü. Üç ihtiyar bekardılar. Kesin olan tek şey vardı, o da bu ihtiyar münzevilerin kesinlikle huysuz ve tehlikeli oluşuydu. Kafalarını kaldırıp kötü kötü uçağa baktıkları zaman Leon hayvanları çabucak tartıp kendi kendine aralarında düzgün bir kafa yok diye mırıldandı. Hepsi Musevi takkesi takmış. Bu deyim avcılar arasında boynuzları yıpranmış, sivri uçlarını yitirmiş bizonlar için kullanılırdı.